Dedim ki komutanım bu kitap doğuda da lazım, İstanbul'da da lazım. Vallahi ve billahi ben bunu dediğim zaman çıtı çıkmadı ve çıktı gitti odadan. Bu kitap geçmişte medeniyetler meydana getirmiş. Bu kitap size dünyanın yarısını hediye etmiş. Dünyanın yarısına hükmettiniz. Bütün dünyaya meydan okuyordu Kur'an. Kabul edilmiş olan bütün dünyanın kabul ettiği bir değeri reddediyordu Kur'an. Kur'an muhalefet ediyordu.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluh. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve rezaqtana ve hedeytana ve kefeytana ve allamtana ve ferreşte anna. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Nahl suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde her ne varsa her şeyin kendine ait olduğunu belirtmiş ve sonrasında da madem ki öyle ve lehuddin vasibe buyurmuştu. Madem ki göklerde ve yerde her şey onun, o halde din de onundur. O halde kanun ona aittir. Esaslarınızı belirleyecek olan da odur. Çünkü madem ki her şey onundur, bir şeyin sahibi kimse, onun üzerinde söz sahibi olan da o olmalıdır. Bir eşyanın sahibi kimse, onu kullanma hakkı, tasarruf hakkı ona aittir. O halde Allah'a aittir. Din sadece Allah'a ait olmalı. Hayat tarzı, hayat düzeni, yaşam tarzınız, bağlı kalacağınız kanunlar, değerleriniz sadece ondan alınmalı. Çünkü madem ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun, göklerde ve yerde onun dediği olmaktadır. O halde dünyanızda da onun dediği olmalı. Ve lehuddin-i vasibe ayeti aynı zamanda halis olarak din onun olmalı manasına da gelir. Yani başka hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan sadece ve sadece Allah'ı ilah olarak kabul etmek şartıyla öyle bir dininiz olacak ki o dinde şirk olmayacak yani. Allah Azze ve Celle'nin affetmeyeceği günah, şirk. Ve lehuddinu vasibe, öyle bir din ki o din halis olarak Allah'a ait olan bir din. Ne demek halis? Safi demek. Mesela halis zeytinyağı diyoruz. Yani içerisinde katkı maddesi olmayan, başka bir şey olmayan, safi. Halis zeytinyağı, safi zeytinyağı demek. Süzülmüş ve içerisinde hiçbir katkı maddesi olmayan, sadece zeytinden yapılmış olan. Allah Azze ve Celle dininin de bu şekilde olması gerektiğini ifade ediyor. Hiçbir şeyi karıştırmayacaksınız benim dinime. Hiçbir fikri, ideolojiyi kendi kafanızdan çıkardığınız fikirleri, sistemleri benim dinime bulaştırmayacaksınız. Herkes bir şeyler eklemeye kalkarsa o zaman din halis olmaktan, safi olmaktan çıkar. Onun için Peygamberimiz kullu bid'a dalale buyurmuş. Her bid'at sapıklıktır. Sonradan çıkmış olan her şey bid'attır. Ve her bid'at de sapıklıktır. Demek ki dinin halis olarak kalması istenilmiş. Hiçbir şekilde başka bir kültürle karıştırılmamalı. Hiçbir şekilde nefisler dine bulaştırılmamalı. Hiçbir şekilde ideolojiler dini etkilememeli. Din hiçbirinin tesiri altında bırakılmamalı, din hepsini kendi tesiri altına almalı. Dinin safiyeti muhafaza edilecek ki, bütün ideolojiler o safi dinden, Allah'ın dininden istifade etsin, kendi yanlışlarını görsün. Eğer bunun tersi olursa, din onlardan etkilenirse, din adamları buna engel olmazlarsa, dinin bozulmasına yardım ederlerse, elbette ki o zaman ortada bir ölçü kalmayacak ve doğruyu arayanlar da doğruyu bulamaz hale geleceklerdir. Onun için Allah Azze ve Celle din halis olarak Allah'a aittir buyurur. Hiçbir kimsenin bir şey eklemeye hakkı yok yani. En küçük bir fikri bile ona ilave etmeye hakkı yok. Allah ve Resulü bir şey dediği zaman kimsenin bir şey demeye hakkı yok. İslam'a gerek inanç mevzuunda, gerekse ibadetlerde, gerekse ahlakta, gerekse muamelatla ilgili meselelerde hiçbir şekilde hiç kimsenin bir şey eklemeye hakkı yok. Halis olarak Allah Azze ve Celle ne dediyse o şekilde alacak ve tatbik edeceksiniz. Değiştirmeyeceksiniz. Allah'ın reçetesidir Kur'an-ı Kerim. Normalde doktorlar bile kendi reçetelerine başkalarının müdahale etmesine razı olmazlar. Hasta kendi kafasına göre reçeteye bir şey ilave etmeye kalkışsa doktorun canı sıkılır. Doktor sen misin ben miyim der. Neden dediğim gibi yapmadın der. Bir doktorun bile kabul etmediği bir şeyi Allah nasıl kabul eder? O yüzden Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu reçetesine kimsenin müdahale etmesine izin vermez. Madem ki göklerde ve yerde başka ilah yok, o halde din de sadece ona ait olmalı. Madem ki göklerde ve yerde onun kanunları geçerli, o halde sizin üzerinizde de onun kanunları geçerli olmalı. Biraz insanlar, biraz Allah öyle olmamalı yani. Halis olmalı, safi olmalı. Biraz aklımızdan bir şeyler uydursak, biraz da Kur'an'dan da bir şeyler alsak, Kur'an'ı referans olarak kabul etsek ama tamamen Kur'an'a uymasak, biraz değişiklik yapma hakkımız olsa, biraz üzerinde reform yapma hakkımız olsa, Allah Azze ve Celle bunu reddetmektedir. Ve lehuddinu vasibe diyerek halis bir şekilde dini Allah'a halis bir şekilde ait kılacaksınız. Hiçbir şekilde bir şey eklemeyeceksiniz. Kur'an'ı sadece referans olarak almayacaksınız. Referanslardan bir referansmış gibi başka kaynaklardan da istifade etmek, biraz da Kur'an'dan istifade etmek, o şekilde olmasını Allah razı değildir. Çünkü bu şekilde olursa hakla batıl birbirine karışmaya başlar. Biraz Allah'ın kitabından, biraz da başkalarının ideolojilerinden. Allah Azze ve Celle buna razı olmamaktadır. Din halis bir şekilde ve sürekli bir şekilde ona aittir. Her zaman ve her yerde ve her mekanda ve her meselede ona aittir. Bazı meselelerde size ait değil yani. Hayata hükmetmeye kalkışmayacaksınız yani. İnsanların hayatına hükmetmeye kalkışmayacaksınız. Siz de bir insansınız ve kulsunuz. Daima her meselede din Allah'a aittir. Her meselede Allah ve Resulü bir şey dediyse o meselelerde hiç kimsenin bir şey deme hakkı yoktur ve olamaz. Çünkü gökler ve yeryüzü Allah'ındır. Ve Allah Azze ve Celle insanlara böyle bir yetki vermemektedir. İnsanoğlu haddini aşmaktadır ve zorla bunu almaya kalkışmaktadır. Darbeci zihniyetler haşa Allah'a karşı bile darbe yapmışlardır. Allah'a karşı bile darbe yapmaya kalkışmaktadırlar. Nasıl ki hakimiyet milletindir deyip sonra zorla millete bir şeyleri dayatıyorlar. Millet istemese bile bir takım şeyleri dayatmaktadırlar. Buna alışmışlardır. İnsanları kendilerine kul yapmaya alışmışlardır. Bu zihniyette olanlar Allah Azze ve Celle'nin dinine de darbe yapmaktadırlar. Nasıl ki seçilmiş olanlara hem hakimiyet milletindir derler, sonra da millet tarafından seçilmiş olanlara darbe yaparlar. Bu milletin kafası çalışmıyor derler, yanlış adamı seçti derler. Ona darbe yapmaya kalkışırlar. Bütün bu demokrasilerin tarihinde darbeler görürsünüz. Bazen açık, bazen gizli, bazen siyasi, bazen askeri darbeler görürsünüz. Bir taraftan hakimiyet milletin derler, sonra milletin seçtiklerini devirirler. Aynı şekilde o darbeci zihniyet Allah Azze ve Celle'nin kitabına da darbe yapmaya kalkışır. Ve dinin halis olmasına müsaade etmez, sürekli olarak Allah'tan alınmasına müsaade etmez. Her meselede, her zamanda, her mekanda, her konuda Allah'tan alınmasına müsaade etmez. Allah'ın kitabına da darbe yapar. Ve sadece ibadetle ilgili, ahlakla ilgili meselelerde Kur'an'a bakılmasına müsaade eder. Namaz kılacaksanız Kur'an'a bakabilirsiniz. O meselede velahuddin, din Allah'ındır. Ahlakla ilgili mesele ise yine o meselelerde kitaba bakabilirsiniz ve lehuddin. Ama muamelatla ilgili, devletle ilgili meselelere gelince o meselelerde Allah'ın kitabına bakmayacaksınız. Onların dediğine bakacaksınız. Onlar bunu istemektedirler. Allah Azze ve Celle ise bunu reddetmek için ve lehuddinu vasibe demiştir. Her meselede sürekli olarak din Allah'ındır, hüküm Allah'ındır. Her meselede, her zamanda, her mekanda, inançla ilgili meselelerde değil sadece, sadece namazla, oruçla ilgili meselelerde, ahlakla ilgili meselelerde değil, devletinizle ilgili meselelerde de, toplumsal meselelerde de, siyasi meselelerde de, savaşla ilgili meselelerde, barışla ilgili meselelerde de,
her zaman her meselede ve lehuddin Allah'a aittir. Onun dediği olacaktır. Başkalarının dediği olduğu zaman, çünkü yeryüzünde kargaşa meydana gelmektedir. Ve insanı tanımayanlar insanlara kanunlar koymaktadır. Ve toplumları bozmaktadırlar. Dünyada her geçen gün suçlar artmaktadır. Hapishaneler dolup taşmaktadır. Her geçen gün ruh sağlığına gidenler çoğalmaktadır. İntihar hadiseleri çoğalmaktadır. Uyuşturucu çoğalmaktadır. Hırsızlık hadiseleri, cinayet hadiseleri, kadın cinayetleri, terör hadiseleri, her türlü kötülük çoğalmaktadır. Eğer ve lehuddin vasibe ayetine uyulsaydı, her meselede hüküm Allah'ındır denilseydi, her meselede halis olarak başka bir şeyi karıştırmadan, başka ideolojileri, başka fikirleri karıştırmadan, başkalarından bir şey almadan, sadece Allah'tan alsalardı, Allah insanı yaratandır ve insanı en iyi bilendir. Madem ki hem hak sahibidir hem de en iyi bilendir. Madem ki ondan daha iyi bilen de yoktur. Ondan alınmış olsaydı bu kadar problemlerle karşılaşmayacaktık. Bugün bütün sorunların temelinde insanın kendi haddini aşması ve istediği zaman Allah'a müracaat etmesi, işine gelmediğinde ise kendi nefsine müracaat etmesi, işine geldiği zaman Allah'ın dinini kullanması, işine gelmediği zaman Avrupa'dan, Amerika'dan esaslar alması, insanları bu şekilde bozmaları ve toplumu uçuruma sürüklemeleri. Allah Azze ve Celle, insanlar bütün meselelerde Allah'a müracaat etmedikleri zaman nelerle karşı karşıya kalacaklarını bildiği için ve lehuddin vasibe demişti. İnil hukmu illa lillah demişti. Allah hüküm onundur demişti. Ondan başkasına müracaat etmeyin demişti. Ve la yuşriku fi hukmihi ahada demişti. Allah hiçbir meselede kendi hükmüne kimseyi ortak etmez demişti. Ama sanki Allah Azze ve Celle başkalarını kendine ortak ediyormuş gibi, bir meselede benden alabilirsin, başka bir meselede de Avrupa'dan alabilirsin demiş gibi, bir meselede de kendi nefsinden alabilirsin demiş gibi, bir meselede kendi kafana göre idare edebilirsin, kanun koyabilirsin demiş gibi, sanki öyle demiş gibi. Halbuki tam tersine Allah hiç kimseyi kendi hükmüne ortak etmez demişti. Ve lehuddinu vasibenin bir manası da bu. Onlar bunun dışına çıkınca bu sorunlarla karşılaşmaya başladık. Bu insanlar her meselede Allah'tan almayanlar, sıkıştıkları zaman Allah'a müracaat ettiklerini Kur'an-ı Kerim bize bu kısımda anlatmıştı. Sıkıştıkları zaman Allah'a müracaat ederler, Allah'tan isterler, Allah'a yalvarırlar ve Allah Azze ve Celle onlardan o sıkıntıyı def eder. O sıkıntıdan kurtuldukları zaman hemen Rablerine ortak koşmaya başlarlar. Unutuverirler. Denizde kaldıkları zaman, fırtınaya yakalandıkları zaman Allah diyenler, ya Rabbi bizi kurtar diyenler, Allah onları kurtardığı zaman tekrar Allah'a ortak koşarlar. Savaş yıllarında ya Rabbi, ya Rabbi diyenler, Allah'tan yardım isteyenler, Allah onları düşmanlarına karşı desteklediğinde, onları düşmanlarından kurtardığında Allah'a şükredeceklerine, sen bizi kurtardın ey Rabbimiz, hatalarımızı bağışladın, biz Avrupalı olmak istemiştik, sen bizi Avrupa'nın eliyle tokatladın ve Avrupa'nın ne mal olduğunu bize göstermek istedin ve biz onların gerçek yüzünü gördük, sonra sen bizi kurtardın, sana şükrediyoruz diyeceklerine, kendilerini kurtaran Allah'a sırtlarını döndüler, kendilerine saldıran Avrupa'ya yüzlerini döndüler. Allah Azze ve Celle böylelerini kınamaktadır. Ve buyuruyor ki Allah onları kurtardığı zaman tekrar hemen Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Sıkıştığınız zaman neden o ilahlarınızı terk etmiştiniz? Neden zor zamanınızda Allah'a yalvarmıştınız? Allah'ı sadece ve sadece böyle zamanlarda mı hatırlayacaksınız? Bana öyle demişti bir komutanım askerde. Odama girdiğinde bir başka subay bana bir soru sormuştu. Ben de elimde Kur'an, ona Kur'an buyuruyor ki diye anlatıyordum. İçeriye daha üst bir komutan girdi. Tabur komutanı girdi. Ne oluyor burada dedi. Allah peygamber dedi, din iman ne oluyor burada dedi. Burası kışla dedi, burası cami mi dedi. Sonra bana döndü dedi ki Alparslan Asteğmen'im dedi. Sen istersen dedi olağanüstü hal bölgesine gönderelim. Orada dedi sana bu Allah, bu kitap sana çok lazım olur dedi. Dağlarda, terör bölgesinde, orada lazım yani bu kitap. Dedim ki komutanım bu kitap doğuda da lazım, İstanbul'da da lazım. Vallahi ve billahi ben bunu dediğim zaman çıtı çıkmadı ve çıktı gitti odadan. Diyebilecek hiçbir laf bulamadım. O benim üstüm olduğu halde, ben onun astı olduğum halde, sen ne biçim konuşuyorsun demesi beklenirken hiçbir şey diyemedi. Ve odayı terk etti gitti. Bu kitap sadece doğuda lazım öyle mi? Bu kitap sadece hudut karakollarında lazım öyle mi? Bu kitap sadece size o zamanlarda mı lazım? Siz bu dini sadece bu amaçla mı kullanmak istiyorsunuz? Sizin için bu din sadece bir alet öyle mi? Onun için mi yemeğe başlarken Tanrımıza hamdolsun diye başlatıyorsunuz? Tanrı'yı da unutmayalım yani, bir gün lazım olur. Öyle mi düşünüyorsunuz? Savaşta lazım olur. Olağanüstü hal bölgesinde lazım olur. Böyle mi bakıyorsunuz bu kitaba? Bu kitap sizin her halinize cevaplar veriyor. Bu kitap geçmişte medeniyetler meydana getirmiş. Bu kitap size dünyanın yarısını hediye etmiş. Dünyanın yarısına hükmettiniz. Bu kitabın sayesinde hükmettiniz. Sonra bu kitabı terk ettiğiniz için gerilediniz. Ne çabuk unuttunuz, dünyanın yarısına hükmediyordunuz. Siz bu kitabı sadece bir alet gibi mi kullanmak istiyorsunuz? Sonra da bu kitaba samimi olarak bağlı olan insanları dini siyasete alet etmekle mi suçluyorsunuz? Dini siyasete alet edenler sizlersiniz. Din sadece karanlıklarda, savaş meydanlarında mı lazım? Size, sizin dine ve Allah'a olan saygınız bu kadar mıdır? Bu kitap sana, seni Güneydoğu'ya, Şırnak'a, Hakkari'ye gönderelim, sana bu kitap orada çok lazım olur, öyle diyordu bana. Bu kitap sana her daim lazım, mezara girdiğin zaman anlayacaksın. Aslında şu anda da anlayabilirsin. Şu anda da anlayabilirsin. Bunca problemlerle karşılaşıyorsunuz. Hala anlamıyor musunuz? Bu kitaba sarıldığınız yıllarda böyle sorunlarla karşılaşıyor muydunuz? Sıkıştıkları zaman, musibetlerle karşılaştıkları zaman Allah derler. Allah onları kurtardığı zaman Allah'a sırtlarını dönerler. Allah'ın düşmanlarına, kendilerinin de düşmanı olan Avrupa'ya yönlerini dönerler. Kıbleleri Avrupa olur. Size kim saldırmıştı? Biz mi tarihi bilmiyoruz, siz mi? Kim saldırmıştı size? İngiliz'i, Fransız'ı, Yunan'ı bilmem nesi değil miydi? Avrupa değil miydi? Sonra siz kime yönünüzü döndünüz? Avrupa'ya. Düşmanlarınıza yönünüzü döndünüz. Bu Allah'a karşı ne büyük bir nankörlüktür. O günden beri musibetler devam edip gidiyor, her gün artarak. Çünkü bunu hak ettik. Nankörlük yapıyoruz. Sıkışınca Allah'a yalvarıyoruz. Musibetten kurtulunca da Allah'ı terk ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu çelişkili durumu ortaya koymaktadır. Ve bu nankörlüğü gözümüzün önüne sermektedir. Ve bunların sonları her zaman için kötü olmuştur. Çünkü Allah nankörleri sevmemektedir. Ve eninde sonunda nankörlere ciddi cezalar kesmektedir. Bunlar neden böyle davranıyorlar? لِيَكْفُرُ بِمَا اَتَيْنَاهُمْ Onlara verdiklerimize mukabil nankörlük etmek için. Nankörlük etmek için böyle davranıyorlar. فَتَمَتَّعُوا İstifade edin bakalım şimdilik. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Sonra bileceksiniz. Hele şimdi böyle devam edin bakayım. Sonra çok şiddetli azaplar gelecek. Allah Azze ve Celle İmhal eder, mühlet tanır ama ihmal etmez ve cezanızı keser. Senestedricuhum min haysu la ya'lemun. Bilmedikleri yönlerden onları derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Bilmedikleri yönlerden. Onlar güzel gittiklerini zannediyorlar. Bilmedikleri yönlerden. Sonuçta inne keydi metin, benim tuzağım sağlamdır ve gerçekleşecektir. Allah Azze ve Celle'nin tuzağından daha sağlam tuzak yapılabilir mi? Ama Allah rahmetinin gereği mühlet tanımaktadır. Sonra kıyamet gününde ya Rabbi bize mühlet vermedin, biraz mühlet versen aklımız başımıza gelecekti demesinler diye. Allah mühlet vermekte ve bütün mazeretleri bitirmektedir. Hiçbir mazeret söyleyemeyecek hale getirmektedir. Ama bunu anlamamaktadırlar, yanlış değerlendirmektedirler. Ve şunları şunları yaptık, bak Allah bize bir şey yapmadı. Demek ki Allah bize kızmıyor zannetmektedirler. Tarihe bakmamaktadırlar, 5-10 yıla bakmaktadırlar. 5-10 sene içerisinde hemen olmasını beklemektedirler. Halbuki tarihe baksalar Allah nice imparatorlukları yerle bir etti. Allah Azze ve Celle zamana yaymaktadır. İmtihanın gereği olarak zamana yayılmaktadır. Hemen her şeyin cezası verilmemektedir. İmtihanın gereği olarak ama anlamamaktadırlar. Ve eğer bir hatamız olsaydı Allah azap ederdi, etmediğine göre demek yolumuz doğrudur demektedirler. Yanlış değerlendirmektedirler. Ve yec'alûne limâ lâ ya'lemûne nasîben mimmâ razaknâhum. Böyle olanlar sıkışınca Allah'a yalvarıp sonra sıkıştık, o zor durumdan kurtulduktan sonra Allah'ı unutanlar, Allah'a ortak koşmaya başlayanlar işte böyle yaparlar. Bilmedikleri varlıklar için, tanımadıkları, bilmedikleri varlıklar için bizim onlara verdiğimiz rızıktan paylar ayırırlar. Putları için paylar ayırırlar. Halbuki onları tanımamaktadırlar. Haklarında hiçbir bilgiye de sahip değildirler. Onlar buna rağmen kendilerine verdiğimiz o güzel rızıktan o putlarını ayırmaktadırlar. Kendi kafalarına göre bir takım kanunlar koymaktadırlar. Allah'ın haram dediğine haram demeyenler, Allah'ın haram kılmadıklarını haram kılmaktadırlar kendilerine. Mesela diyelim ki bir koyun şu kadar doğurduğu zaman, bir deve şu kadar doğurduğu zaman artık ona dokunamayız demektedirler. Deve şöyle olduğu zaman artık ona binemeyiz diye kurallar koymaktadırlar. Şu kadar defa doğurursa, ondan en sonunda da dişi doğurursa, o zaman artık o deveyi putlara adamışız demektedirler. Artık o deveye binilmez, o deve kesilmez, o deve istediği gibi otlaklarda yayılabilir demektedirler. Kendi kafalarına göre bir takım şeyleri kendilerine haram kılmaktadırlar. Allah'ın haramlarına dikkat etmeyenler kendi kendilerine haramlar tayin ederler ve onları putlarına adarlar. Allah Azze ve Celle kendi kafasından kanun koyanları reddediyor ve kendi kafasından putlarına bir şeyler ayıranları reddediyor. Müşrikler mallarını üç kısma ayırıyorlardı. Bir kısmı Allah'ın hakkı diyorlardı. Bir kısmı putlarımızın hakkı diyorlardı. Bir kısmı da benim hakkım diyorlardı. Ve böylece mallarının bir kısmını putları için ayırıyorlardı. Onların o sahtekar din adamları da bunlara seslenmiyordu. Çünkü o putların önüne konulan o malları o sahtekar din adamları alıyorlardı. O yüzden bu yanlıştır demiyorlardı. Çünkü işlerine geliyordu. Nasıl ki bazı türbelerde bazı sahtekarlar oturur, oraya gelenlerden sürekli para ister, oraya bir takım kuyular açarlar, içine sular koyarlar, dilek kuyusu derler vesaire, oraya insanların para atmasını sağlarlar. Allah Azze ve Celle genel bir ifade ile buyuruyor ki, kendilerine verdiğimiz rızıktan hiçbir şeyini tanımadıkları, bilmedikleri o varlıklara hisse ayırırlar. Hiç bilmezler bile burada yatan kimdir. Belki de bir hayvan ölüsü orada yatmaktadır. Hiç bilmezler bile, ama oradaki dilek kuyularına paralar atarlar. Orada getirirler, koyunlar keserler. Oradaki sahtekarlara dağıtırlar. Ve o sahtekarların da işine geldiği için orada olmadık hikayeler uydururlar, anlatırlar. Orada yatan zatın kerametlerinden anlatırlar. Böylece insanlar daha fazla oraya gelsin, daha fazla koyun kessin, daha fazla o dilek kuyusuna para atsın, havuza para atsın diye. Ya da o mezarın çevresini kapatırlar, içine para atılmasını, 3-5 tane para atarlar, gelenler de oraya para atsınlar diye. Kur'an bunu reddediyor ve buyuruyor ki, onlara verdiğimiz rızık, yani biz verdik, onlara verdiğimiz rızıktan hiçbir şey bilmedikleri o varlıklara, tanımadıkları, bilmedikleri o varlıklara bir pay ayırırlar. Müşrikler gibi bu Allah'ın hakkı, bu putlarımızın hakkı, bu da bizim hakkımızdır derler. Müslümanlar Allah'ın hakkını vermezlerken, zekat vermezlerken, Mekke'nin putperesti putlara bile zekat veriyordu. Allah'ın hakkını da ayırıyordu, putların hakkını da ayırıyordu. Bugün Müslümanım diyenler bile böyle davranmıyorlar. Müslümanların birçoğusu, daha doğrusu birçok Müslüman Allah'ın hakkını vermeyi göze alamıyor. Elini cebine atamıyor. Malının zekatını verirken titriye titriye veriyor. Senin durumun müşriklerin durumundan da beter be adam. O müşrik dediğin, putperest dediğin kişi Allah'ın hakkını da ayırıyordu, putların hakkını da ayırıyordu. Demek ki zekat aslında fıtri bir duyguymuş, dinleri bozulmuş olduğu halde demek ki yine de insanoğlunda fıtraten bu var. Demek ki fıtrat zekat vermeyi istiyor. Demek ki her doğan gerçekten İslam fıtratı üzere yaratılıyor. İlla ki malından bir şeyler Allah için ve taptığı ilahın kimse, hangi sahte ilahın peşinden gidiyorsa onun için malından bir kısmını ayırma ihtiyacı duyuyor. Demek ki her insanda var malından bir kısmını dini adına, Allah adına inandığı değerler uğrunda harcama anlayışı var. Nice Müslüman var ki bunu bile kaybetti. Nice Müslüman var ki zekatını bile vermemektedir. Allah Azze ve Celle kafirlerin sahte ilahlar uğrunda bile mallarından bir kısmını verdiklerini ifade ediyor. Onlar sahte ilahlar uğrunda bile verirlerken, siz gerçek ilahınız olan ve size her şeyinizi vermiş olan Allah için zekat da mı vermeyeceksiniz? Onların bir taraftan yanlışı anlatılırken, bir taraftan da Müslümanlara da zekat meselesi de hatırlatılmış oluyor. Onlar sahte ilahları uğrunda bile veriyorlardı. Ya siz gerçek Rabbiniz uğrunda bile verirken eliniz titriyor. Ya vermiyorsunuz ya da korka korka veriyorsunuz. Geciktire geciktire veriyorsunuz. Gününde vermiyorsunuz. 6 ay geciktiriyorsunuz. 1 sene geciktiriyorsunuz. Mekke'nin müşriği bile böyle yapmıyordu. O senin beğenmediğin putperest cahil dediğin adam bile Allah'a ayırdığından başka bir de putlarını ayırıyordu. Allah Azze ve Celle hem onların putlarını ayırmasını reddediyor, hem onları tanımazsınız diyor. Bilmedikleri varlıklar uğrunda bir şeylerini harcıyorlar. Bu sadece türbelere harcanan paralar gibi değil. İdeolojiler uğrunda para harcayanlar, yanlış davalar, yanlış ideolojiler uğrunda parasını harcayanlar, hiç bilmedikleri ideolojiler uğrunda canlarını, mallarını, ömürlerini ortaya koyanlar. Sen ne biliyorsun o ideolojiyi uydurmuş olan adamın uğrunda canını ortaya koyuyorsun. Tanıyor musun? Tanıyor musun? Filan adamın uğrunda canını ortaya koyuyorsun. Tanıyor musun? Ama Müslüman Rabbini tanır. Müslüman Rabbini tanır ve tanıdığı Allah için canını ortaya koyar. Tanıdığı Rabbi için malını verir. Ama kafire gelince tanımadıkları uğrunda canını, malını ortaya koymaktadır. Denilmek isteniliyor ki Allah'ı tanımalısınız. Ya da eğer bir şey uğrunda canınızı ve malınızı ortaya koyacaksanız onu tanıyın. Tanıdıktan sonra ortaya koyun. Hele bakın bakalım değer mi değmez mi? Samimi mi değil mi? Layık mı değil mi? Hele tanıyın ondan sonra. Hesap kitap yapmadan, tanımadan, anlamadan körü körüne muamelede bulunmayın yani. Allah Azze ve Celle hem uğrunda fedakarlık yapılacak, mal verilecek, can verilecek olan ilahın tanınması gerektiğini de ifade etmiş oluyor. Burada o ifade boşuna geçmiyor. Ve yec'alûne limâ lâ ya'lemûn. Bilmiyorlar, bilmedikleri bir şey için. Bilmedikleri. Yani insan bildiği bir şey için canını, malını, vaktini ortaya koymalı, fedakarlıkta bulunmalı. O halde kul Rabbini tanımalı, tanıdıktan sonra her şeyini ortaya koymalı. Rabbi tanımanın en güzel yolu Rabbin kainatına bakmaktır. Allah Azze ve Celle marifetullah'a ulaşmayı bize burada aslında tavsiye etmiş oluyor aynı zamanda. Bildiğiniz bir Allah için fedakarlık yapmak istiyorsanız evvela Allah'ı tanımalısınız. Bilmeden, tanımadan ona secde ediyorsunuz. Bilmeden, tanımadan onun için oruç tutuyorsunuz. Bilmeden, tanımadan onun için zekat mı veriyorsunuz? Tanıyor musunuz ki Allah'ı bunları yapıyorsunuz? Tanıyor musunuz? Marifetullah'a ulaştığınızda mı namaz kılıyorsunuz? Marifetullah'a ulaştığınızda mı oruç tutuyor, zekat veriyorsunuz? Bilmediğiniz bir ilah için mi? Biliyoruz mu diyorlar acaba? Kainata bakmayan ne kadar bilir ki Allah'ı? Tefekkür etmeyen ne kadar bilir ki, ne kadar tanıyabilir ki? Allah'ı tanımak isteyen kainata bakmak zorunda. Allah kendisini en güzel kainatla bize tanıtır. Kainatta kudretini gösterir, ilmini gösterir, sanatını gösterir. Kainata bakmayan Allah'ı tanıyamaz. Allah'ı tanımak isteyen kainat kitabını okuyacak bir. Allah'ı tanımak isteyen Allah'ın ikinci kitabını okuyacak, Kur'an'ı okuyacak iki. Kainat kitabını okumayan Allah'ı tanıyamaz. Kur'an'ı okumayan Allah'ı tanıyamaz. Allah kudretini, ilmini kainatla gösterir. Kendi ahlakını kitabıyla gösterir, öğretir. Kainata bakmayan, Kur'an'a bakmayan nasıl Allah'ı tanıyabilir? Böyle bir şey mümkün değil. Allah'ı tanımak isteyen Allah'ın elçisini tanımalı. Elçiyi tanıyan padişahı tanır. Elçi padişahı temsil eder. Onu öğretir. Peygamberi tanımadan Allah tanınmaz. Allah'ı tanımak isteyen Allah'ın dostlarını tanımalı. Evliyaullah'ta İslam ahlakı olur. Allah Azze ve Celle'yi onlar en güzel şekilde temsil eder. Allah'ın dostlarını tanıyan Allah'ı daha güzel tanır. Ve Allah'ın isimlerini tanıyan Allah'ı tanır. Lehul esmaul husna. En güzel isimler, sıfatlar O'nundur. Kendisini bize sıfatlarıyla tanıtır. O'nun sıfatlarını bilmeden O'nu nasıl tanıyabilirsiniz? Esma-ül Hüsna'yı bilmeden, anlamadan, papağan gibi okumak değil. Esma-ül Hüsna'yı anlayarak, Allah'ın sıfatlarını anlaya anlaya, o şekilde okuduğu zaman insan Allah'ı tanır, Allah kendisini esmasıyla tanıtır. Ben buyum der, ben alimim, ben kadirim, ben habirim, ben vedudum, ben azizim, ben hakimim. Kendisinin sıfatlarını tanıtır. Onları tanıdığınız, anladığınız, öğrendiğiniz zaman Rabbinizi tanımış olursunuz. Allah Azze ve Celle beni tanıyın buyuruyor. Onlar tanımadıkları ilahlar uğrunda mallarını harcıyorlar. Siz beni tanıyarak benim uğrumda harcayın. Tanımadığınız zaman yani kıymeti yok demek ki. Demek ki Allah Azze ve Celle sadece korkulan bir ilah olmamalı. Aynı zamanda sevilen bir ilah olmalı. Onu sevmek için onun sıfatlarını bilmek lazım. Onu sevmek için onun mahlukatına bakmak lazım. Onu sevmek için onun işlerine bakmak lazım. Yaptığı işlere bakmak lazım. Allah Azze ve Celle'yi severek iman etmek lazım. Bilerek iman etmek lazım. Hem sevgi lazım, hem korku lazım, hem bilgi lazım. Bunlar olmadan iman kamilleşmez. Yalnızca korkuyla iman edilirse iman kamil olmaz. Yalnızca sevgiyle iman edilirse yine iman kamil olmaz. Bilgi de lazım. Sevgi de lazım, korku da lazım. Ancak bunların hepsi birleştiği zaman iman kamilleşmiş olur. Kur'an bilmeden, bilmedikleri, tanımadıkları varlıklar uğrunda mallarını harcayanları kınamaktadır. Ve buyuruyor ki biz onlara rızık veriyoruz, onlar tutuyorlar. Bir takım bilmedikleri varlıklar için onları harcıyorlar. Halbuki bizim yolumuzda harcamalıydılar. Canlarını, vakitlerini başkaları uğrunda harcadıkları gibi mallarını da başkaları uğrunda harcıyorlar. Batıl davalar uğrunda harcayanlar. Bu ayeti siz genel olarak anlayacaksınız. Kur'an bütün zamanlara geldi. Siz bu ayeti okurken bugün gelmiş gibi okuyacaksınız. Bugün kimse götürüp de bir putun önüne bir şey koymuyor. Götürüp de puta bir deveyi bir koyunu bağışlamıyor. Ama niceler var ki nice yanlış ideolojiler uğrunda mallarını ve canlarını harcıyor. Siz bunu bugün böyle anlayacaksınız. İdeolojiler uğrunda mallarını harcayanlar, yanlış davalar uğrunda ölenler. Bu canı sana Allah vermişti, sen başkaları uğrunda canını verdin. Bu malı sana Allah vermişti, sen başkaları uğrunda bu malı harcadın. Yani bundan da hesap vereceksin. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Bu da bir nimet, bundan da hesap vereceksin. Böyle yapanları Kur'an kınamaktadır. Onlar kendi kafalarından bir takım hisseleri, mallarından bir kısım hisseleri ayırmaktadırlar. Ve bunlar filanlar için bu, filan put için bu, falan put için diye ayırmaktadırlar. Allah'ın da bir hakkı var diyorlar, onu da ayırıyorlar. Kur'an-ı Kerim başka bir yerde buyuruyor ki, İşlerine geldiği zaman durumla neyi gerektirirse Allah'ın hakkından alırlardı. Putların hakkına ilave ederlerdi. Ama putların hakkından alıp da Allah'ın hakkına ilave etmezlerdi. Yani bu kadar Allah'a karşı saygısız olmuşlardı. Onlara Allah'tan daha çok kıymet verir hale gelmişlerdi. Allah'ın hakkından alıyorlar, putların hakkına ilave ediyorlardı. Ama bunun tersini yapmıyorlardı. Demek ki insan bu kadar ileri derecede sapıtabiliyor. Bugün de öyle değil mi? Allah için zekat vermeyen adama bakıyorsunuz. Başkaları için nelerini harcıyor. Kimisi sevgilisini ilahlaştırıyor, sevgilisi uğrunda nelerini harcıyor. Allah için hiçbir şeyini vermeyen adam icabında sevgilisi için nelerini veriyor? Allah için bir şey vermeyen adam, bakıyorsunuz ideolojisi uğrunda nelerini veriyor? Allah Azze ve Celle bütün bunları kınamaktadır. Tallahi letus'elun amma kuntum tefterun. Yemin olsun ki Allah'a hesap vereceksiniz. Bu iftira edip durduğunuz, uydurduğunuz bu şeylerden ötürü sual edileceksiniz. Uyduruyorsunuz. Yok deve 10 defa doğurursa şöyle olur, artık o deveye binilmez, onun artık eti yenilmez, artık o şöyle olur, böyle olur. Koyun şu kadar doğurursa şöyle olursa ona böyle muamele edilir. Kendi kafanızdan tefterun, düzüyorsunuz. Düzüyorsunuz. Bugün de niceler var ki ayetlere inanmaz, hadisleri kabul etmez. Kendi kafasından bir takım şeyler uydurur. Baykuş öttü, şöyle olacak der. uğursuzluk getirir der. Yok ayakkabım ters döndü, uğursuzluk getirir der. Kendince bir şeyler uydurur, uydurur, uydurur. Yok sabah evden çıkarken omuzum kapıya değdi, bugün kötü bir şey olacak der. Kendince bir şeyler uydurur. Bu adamlara ayet söylediğiniz zaman bu kadar tesir altında kalmazlar. Hadis söylersiniz bu kadar önemsemezler. Ama kendi kafalarından uydurdukları şeylere ne kadar da bağlıdırlar. Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Daha nasıl söylesin? Teallahi. Kendi kendine yemin ediyor. Vallahi billahi gibi teallahi de kasemdir ve yemin olsun ki Allah'a, Allah kendine yemin ediyor. Genellikle Allah Azze ve Celle mahlukatına yemin eder. Vettin ve zeytun gibi, ve şemsi ve duhahe gibi. Mahlukatına yemin eder. Burada bizzatihi kendisine yemin etmektedir. Allah'a yemin olsun ki bu iftiralarınızdan, dini bozmanızdan, kendi kafanızdan zekat kuralları koymanızdan, kendi kafanıza göre bir takım hayvanları haram kılmanızdan, Allah'ın verdiği rızıkları yanlış yollarda harcamanızdan, bunların hepsinden ötürü hesap vereceksiniz, sual edileceksiniz. Kafirlerin kanunlarını, kafirlerin bayramlarını, kafirlerin adetlerini alırsınız ve onların bayramlarında bayram yaparsınız ve bir sürü de masraf edersiniz. Allah'ın verdiği rızkı onların yılbaşı bayramlarında kullanırsınız. Bir sürü masraflar edersiniz. Bundan da hesap vereceksiniz. Bizim verdiğimiz rızkı başkaları uğrunda kullanıyorsunuz. Bundan da hesap vereceksiniz. Tellahi le tus'elunne amme kuntum tefterun. Bu iftiraya geldiğiniz, uydura geldiğiniz bu şeylerden dolayı yemin olsun ki hesap vereceksiniz. Ve yec'aluna lillahi'l benati subhanahu. Nasıl ki putlarına pay ayırıyorlar, yanlış yapıyorlar, ayırmayı bilmiyorlar. Aynı şekilde şimdi de yine kızları Allah'a ayırıyorlar. Kızlar Allah'ındır diyorlardı. Allah Azze ve Celle ve yec'aluna lillahil benat buyuruyor. Allah'a kızları ayırıyorlar. Subhane, haşa. O çok yücedir. Yüceliği sonsuzdur. Hiçbir eksiği de yoktur. Ve hiçbir şekilde insana benzemez. Onun çocuğu yoktur. Ne kızı ne oğlu. Ne kızı ne oğlu. Lem yelid ve lem yulet. Doğurmamıştır da doğurulmamıştır da. Onlar kendilerince kızları Allah'a ayırıyorlardı. Ve lehum ma yeştehun. İştiha ede geldikleri, hoşlarına giden şeyleri de kendilerine ayırıyorlardı. Hoşlanmadıklarını Allah'a veriyorlardı. Kızları sevmiyorlardı. Hoşlandıkları oğlan çocuklarını da kendilerine alıyorlardı. Kızlar Allah'ındır diyorlardı. Bir kısmını toprağa gömüyorlardı. Akıllarınca neden böyle yapıyorsun deseniz, bazıları diyecek ki, kızlar Allah'a aittir. Nasıl ki melekler de Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Melekleri de Allah'ın kızları olarak görüyorlardı. O çocuklarını da Allah'ın kızları gibi görüp onları da öldürerek melekleştirmek istiyorlardı bazıları. Kızları toprağa gömenlerin bir kısmı böyle bir mantık içerisindeydi. Kızlar Allah'ındır, Allah'a geri verelim gibi. Melekler Allah'ın kızlarıdır. Biz kızlarımızı öldürürsek o da melekleşir.
gibi bir kısmı buna benzer mantıklarla, ama genellikle ise kızdan utanç duydukları için kızı istemiyorlardı ve kızlar bizim olmasın diye düşünüyorlardı. Kızları Allah'a veriyorlardı, oğlanlar bizimdir diyorlardı. O erkekleri daha güçlü görüyorlardı, onları kendilerine alıyorlardı. Nasıl ki putlarına pay ayırıyorlardı, ayırmayı bilmiyorlar, yanlış işler yapıyorlardı. Burada Allah Azze ve Celle onların kızları da yine Allah'a ayırdıklarını söyleyerek, ayetler arasında böyle bir bağlantı var. Yani bunların her zaman taksimatında adaletsizlik olmuştur denilmek isteniliyor. Bunlar her zaman taksimatı bilmediler, her meselede de bilmediler. Hiçbir zaman da bunlar taksim etmeyi bilmediler. Halbuki Allah'ın oğlu kızı olmaz. Olması için eşinin olması lazım. Allah'ın eşi yok ki oğlu kızı olsun. Demek ki bunlar aslında Hristiyanlardan da etkilenmiş olabilirler. Her ne kadar ehli kitap değillerse de kendilerince bir takım Hristiyanlarla mutlaka görüşüyorlardı. Şam taraflarına gidiyor geliyordu kervanları. O arada Hristiyanlarla, Hristiyan rahipleriyle falan görüşüyorlardı. Belki de onlardan buna benzer fikirler aldılar. Mümkündür. Onlar Hazreti Meryem'e Allah'ın anası dediklerine göre, bunlar da meleklere Allah'ın kızları demişler çok mu? Demek ki Allah'ın oğlu oluyor, kızı oluyor. İsa Allah'ın oğlu diyordu Hristiyanlar. Bunlar da onlardan onu duyuyorlardı. Demek Allah'ın oğlu varsa kızı niye olmasın diyorlardı. Kendi kızlarını Allah'a veriyorlardı. İstemiyorlardı. Melekleri Allah'ın kızları gibi görüyorlardı. Aslında Hristiyanlık belki de onların bu gibi yanlışlara düşmesinde tesiri olmuştur. Halbuki ehli kitap idiler. Bu gibi yanlış inançların yanlışlığını biliyorlardı. Bilmeleri gerekiyordu. Onların dünyaya tevhidi öğretmesi gerekiyordu. Onların yanlışlıklardan, sapıklıklardan insanları korumaları gerekiyordu. Çünkü onlara kitap verilmişti. Onlar yeryüzüne ümmet olarak gönderilmişti. Vazifeliydiler. Yanlışları düzelteceklerdi. Yanlışları yaydılar. Putperestin kızları Allah'ın kızları olarak görmesi, melekleri Allah'ın kızları olarak görmesi, ehli kitabın tesiriyle olmuş olma ihtimali var. İnançta bir kere yanlışlık başladığı zaman artık öyle devam edip gitmektedir bütün meselelerde. Bütün meselelerde yanlışlıklar devam etmektedir. Bunlar bir kez bilmedikleri varlıklar için bir pay ayırdılar, onları ilahlaştırdılar. Onlar için adeta mallarından vermeyi caiz gördüler. Tıpkı mesela bir Müslüman Allah için zekat verir, onlar da putları için mallarından ayırıyorlardı. Bu manaya geldiği gibi, mallarından vermek manasına geldiği gibi, o putlarına hisse, mallarından hisse manasına geldiği gibi, aynı zamanda o putları için yetki tanıyorlardı. Yetki, bilmedikleri o varlıklar için yetkiler tanıyorlardı. Ve onların kainatın idaresinde söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Bir kısmının anlayışı oydu. Putlara neden tapıyorlardı? Bir kısmı Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye putları Allah ile kendi arasında aracı kılıyordu. Bir kısmı ise o putları ya da gökteki yıldızları Allah'ın yardımcıları gibi görüyordu. Allah'ın onlara bir takım güç ve kudret verdiğine inanıyordu. Hatta bir kısmı onların
varlıklarının vacip olduğuna inanıyordu. Vacibil vücut olduğuna inanıyordu. Onların varlıklarının kendinden olduğuna inananlar da vardı. Ekseriyetle onların Allah tarafından yaratıldığına inanıyorlardı. Ama tek tük bazı kimseler onların varlığının, gökteki yıldızların varlığının kendinden olduğuna inananlar da olabiliyordu. Onları da ezeli olarak görenler olabiliyordu. Ve Allah'ın onlara bir takım yetkiler verdiğine inananlar da vardı. Allah onları yarattı ve Allah onlara bir takım yetkiler verdi diyorlardı. Allah Azze ve Celle o anlayışı da reddediyor ve buyuruyor ki bilmedikleri varlıklara pay ayırıyorlar. Bizim verdiğimiz rızıktan pay ayırıyorlar. Yani bilmedikleri varlıkların böyle bir kudreti olduğuna, rızkı verenin onlar olduğuna inanıyorlardı. Onlara pay veriyorlardı. Yani dünyanın idaresinde onları söz sahibi olarak görüyorlardı. Şu putun vazifesi mesela yağmur yağdırmak, şunun vazifesi mesela topraktan şunları çıkartmak, falan yıldızın görevi şu, filan yıldızın görevi bu. Bunun gibi bir takım inanışlara sahip oluyorlardı. Ve sanki rızkı verenler onlarmış gibi inananlar olabiliyordu. Bilmedikleri varlıkları böyle bir makama getiriyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle bize bunları ifade ederken insanoğlunun ne kadar sapıtabileceğini de ifade etmiş oluyor. Böyle bir delil var mı? Yani gökteki yıldızın mesela yağmur yağdırmada bir kudretinin olduğuna dair ya da toprağa sözünün geçtiğine dair ya da buna benzer yeryüzü üzerinde bir tesiri olduğuna dair bir yaratıcı sıfatının olduğuna dair ellerinde bir belge var mıydı? Hayır, böyle bir şey yoktu. O yüzden Kur'an buyuruyor ki bilmedikleri varlıkları putlaştırıyorlar ve rızıklarının onlar tarafından verildiğine inanıyorlar. Allah'ın onlara böyle bir yetki verdiğine inanıyorlar. Kudret verdiğine inanıyorlar. Ya da o işin bir kısmının Allah tarafından yapıldığına, bir kısmının putlar tarafından yapıldığına inanıyorlar. Bir pay ayırıyorlar putlarına. Bir pay ayırıyorlar. Ve bu kafa aynı zamanda kızları da böyle ayırıyor, erkekleri de böyle ayırıyor. İş ta nerelere kadar gidiyor? Kendilerince böyle bir taksimatı doğru görüyorlar. Erkekleri daha çok seviyorlar. Onları kendilerine ayırıyorlar, kızları Allah'a veriyorlar. Ve izâ buşşira ahaduhum bil unsa, onlardan biri bir kız çocuğu ile müjdelendiği zaman, kızın olduğu dediklerinde yani, Kur'an buna müjde demektedir. Buşşira, tebşir edildiğinde demek ki kız çocuğu aslında bir müjdedir. Bir müjdedir. Fakat onlar nasıl davranacaklar? Onlara bir kızın oldu diye müjde geldiği zaman, bir kızla tebşir edildikleri zaman, zalla vecuhuhu musvedde, yüzü simsiyah kesilir ve huve kazim, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir, bir kazım olarak, bir kazim olarak öfkesini yutan bir insan. Yani öyle öfkeli, iç aleminde öyle bir üzüntü, öyle bir öfke, hırs meydana gelir ki kendini sıkar, yutkunur, olmaz olaydı der, öfkesinden çatlar. Halbuki bir kız çocuğu müjdelenmiştir. O bir müjdedir ama itikattaki bozukluk, bütün meselelere sirayet etmektedir. Bir yerde durmamaktadır. Tevhid akidesini insan kaybettiği zaman, Allah'la ilgili sağlam inanç esaslarını kaybettiği zaman, bütün meselelerde sapmaktadır. Kız çocuğunu da yaratan Allah, oğlan çocuğunu yaratan da Allah. Ve Allah katında ikisi de aynıdır. Ve Allah Azze ve Celle her şeyin hayırlısını versin diyeceğine, yüzleri simsiyah kesilir. Halbuki kız çocuğu oğlan çocuğundan daha tatlıdır. Ama onlar, yüzleri simsiyah kesilir ve keşke olmasaydı derler. Ve sonra ne yapar? يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْ مَا بُشِّرَ بِهِ. Kendisine o verilmiş olan kötü müjdeden dolayı, verilen müjdenin, müjdelenmiş olduğu şeyin kötülüğünden, onlara göre kötülüğünden ötürü kavminden saklanır, gizlenmeye çalışır. Kimse beni görmesin. Utanır, insanların arasına çıkamaz hale gelir. Kızın mı oldu diyecekler, alay edecekler diye düşünür. İnsanlardan saklanır. اَيُمْسِكُهُ عَلَهُونَ Allah Azze ve Celle onun psikolojik durumunu bize anlatıyor. Tutsun mu o çocuğu, güzelce büyütsün mü? Ya da kötü bir şekilde büyütsün mü? Aşağılayarak, her gün döverek, söverek, böyle bir şekilde oğlan çocuğuyla eşit görmeyerek, ona az yemek vererek, onu çok çalıştırarak, onu sürekli aşağılayarak, ona sürekli küfrederek, ona en ağır işler yaptırarak, ona miras vermeyerek, ona en kötü muameleleri yaparak, zillet içinde onu yaşatarak, hem kendisi mahcup, hem de ona hayatı zindan ederek, bu şekilde tutsun mu o çocuğu, öldürmesin, onu bıraksın mı yani, اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَابِ Yoksa turaba gömsün mü, toprağa gömsün mü onu? Bunu düşünmektedir. Öfke içerisindedir ve bunu düşünmektedir. Gömsem mi, gömmesem mi? Gömsem mi, yoksa böyle rezil, mahcup bir şekilde halkın içinde nasıl gezeceğim, nasıl insanlar yüzüne bakacağım? Bu şekilde nasıl yaşayacağım, böyle ikilem içerisinde ne yapacağını bilmez bir vaziyette bu şekilde devam etsin mi? Karar verememektedir ve birçokları bunun sonucunda çocuğunu gömmektedir. Sadece erkekler kızlarını gömüyorlardı zannetmeyin. Eski cahiliye Arap şiirlerinde kadınların da gömdüğünden bahsedilmektedir. Kadınlar doğumu yaklaştığı zaman çölde bir çukur açar hazırlardı. Giderdi çukurun başına, doğumunu beklerdi. Doğururdu, bakardı, eğer kız çocuğu ise o çukura gömer, üzerini örterdi, evine döner gelirdi. Hiç yani onu sevmeden, öpmeden, koklamadan, belki ileride zor olur, öpersem, seversem, büyütürsem, yarın toprağa gömemem, İyisi şimdiden toprağa gömeyim, kurtulayım derlerdi. Bu aşağılık durumdan, onların mantığıyla, bu aşağılık durumdan kurtulayım derlerdi. Halbuki kendisi de bir kadındı. O kızı toprağa gömen sadece erkek değildi, analar da bazen gömüyordu. O yanlış adet kadını da etkiliyordu yani. Allah Azze ve Celle onların durumunu anlatıyor bize. O kadar cahilce davranıyorlardı. Yani cahilliğin sınırı yok. İnsan bir defa şirke bulaşırsa, bir defa Allah'tan değil de insanlardan almaya başlarsa, kendi kafasından kanunlar koymaya kalkışırsa bunun sınırı yok yani, ta buralara kadar gelebiliyor demek ki. Çocuğunu canlı canlı toprağa gömecek kadar. Şimdi biz bunu kınayarak konuşuyoruz ya hani. Hele bu zamanın bu modern insanları, bu çağdaşları, hani geçmişi beğenmeyenler, onlar cahildi deyip kendisini modern ve bilgili zannedenler var ya hani, onlar da bunun aynısını modern şekliyle yapmaktadırlar. Onlar doğduktan sonra gömüyorlardı. Şimdikiler doğmadan gömüyor, kürtaj yapıyorlar. Aynısı cinayetin ta kendisi. Onları beğenmiyorlar, onları kınıyorlar, onlar cahil de diyorlar. Kendileri modern insanlar, kendileri ojeli, tırnakları ojeli olanlar, ağızları yüzleri boyalı olanlar. Onlar onları beğenmiyorlar ama aynısını yapıyorlar. Bugün memleketinizde yapılan kürtajın haddi hesabı yok. Aynı şeydir. Belki şimdikiler kız olduğu için değil ama sonuçta cinayet işlemektedirler. Ve şimdikiler oğlanı da gömüyorlar, kızı da gömüyorlar. Onlardan daha da vahşileşmişler. Atom bombası yapıyorlar, bir bomba atıyorlar, 200 bin insanı öldürüyorlar Hiroşima'da, Nagasaki'de. Dünyanın en modern devletleri. En modern devletleri, en vahşi devletleri orta çağdan daha karanlık bir dönem yaşamaktadırlar. İnsana yakışmayan bir medeniyet meydana getirdiler. Şimdi şunları okuyoruz da kınıyoruz, öyle mi? Şimdi yapılanlara bir bakar mısınız? Şimdi yapılanlar o günkülerden daha beş beter. O günkülerin yapmadığını bugünküler yapıyorlar. Kadınların düşük yaptığı o ceninleri yiyenleri duydunuz mu? Kadınların düşürdüğü o ceninleri pişirip yiyenleri, maymunu canlı canlı kafasına tokmağı vura vura vura vura öldüren, bağırta bağırta öldüren, çıkartıp beynini, kanlı kanlı beynini yiyen, genç kalmak için, güya öyle yaparsa genç kalırmış. Senin gibisi bir an evvel gebersin gitsin, dünya senden kurtulsun. Senin gibisi bir de genç mi kalsın? Genç kalmak için böyle yapanlar, daha neler neler, sümüklü böcek çorbası yapanlar, hamam böceğini kavurup kavurup yiyenler, neler neler. Bir tek çocukları gömmek değil. Uyuşturucu satanlar, kadınları satanlar, daha neler neler yapanlar. Kınanması gereken bir tek kızları toprağa gömmek midir? Kürtaj nedir? Şimdi kürtajı tahsilli insanlar, doktorlar, profesörler yapıyorlar. Kıyamet gününde öldürdükleri her çocuk için hesap verecekler. Ey katil denilecek kendisine. Hayır diyecek, ben profesördüm, ben katil matil değildim. Ben doktordum, ben insanlara şifa dağıtıyordum, herkese yardım ediyordum. O çocukları Allah yaratacak. O çocuklar dile gelecekler, konuşacaklar. Sen beni öldürdün diyecek çocuk. Sen kimsin diyecek doktor bozuntusu. Ben seni tanımam, ben seni ne zaman öldürdüm çocuk diyecek. Sen daha beni anamın karnındayken öldürdün. Vayzel mev'udetu su'ilet bi eyyi zambin kutilet. O mev'udeye diri diri toprağa gömülmüş olan küçük kıza sorulduğu zaman, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, seni hangi günahından dolayı toprağa gömdüler? Kıyamet gününde sorulacak. Bu onu toprağa gömeni tehdit eden bir ifadedir. Ona sorulduğu zaman o yavrucak ne diyecek? Ya Rab, elbette sen en iyi bilensin ki ben daha çocuktum. Hiçbir günahım da yoktu. Ona sorulduğu zaman onu toprağa gömen anası, babası ya da doktor nasıl tir tir titreyecek o anda? Allah ona sorduğu zaman hangi günahından dolayı seni toprağa gömdüler? Onlar toprağa gömüyorlardı. Şimdi doktorlar alıyorlar ana karnından, çöpe atıyorlar. Hangi günahından dolayı seni çöpe attılar? O doktorun hali ne olacak o zaman? O ana babanın hali ne olacak o zaman? Öyle kolaylaşmış ki kürtaj, gayet normal bir hale dönmüş. Cinayet. Bunu yapana katil demek icap eder. Ama devletler bunu meşrulaştırdılar. İçkiyi, kumarı, zinayı meşrulaştırdıkları gibi. Allah-u Teala burada o günkü cinayeti anlatıyor. O günküler ana karnındayken alıp da öldüremiyorlardı. O zaman tıp gelişmediği için. O zaman tıp gelişmiş olsaydı ana karnındayken alırlardı. Kız çocuğu olduğunu görünce ana karnındayken alıp öldürürlerdi. O zaman bu imkan olmadığı için öyle öldürmek zorundaydılar. Doğduktan sonra mecburen doğumunu bekliyorlardı, görüyorlardı, sonra öldürüyorlardı. Şimdikiler görmeden de zaten röntgenlerle görüyorlar, cihazlarla görüyorlar, aynı şeyi daha küçükken yapıyorlar. Demek ki insanoğlu hayvandan daha aşağı bir hale gelebilmektedir. Kendi yavrusunu hayvan bile öldürmüyor. Hayvan kendi yavrusu için kendisini feda ediyor. Hiç mi belgesel seyretmediniz? Belgesellerde geyik kendi yavrusunu korumak için leopara saldırıyor. Ve sonra leopar tutuyor, anasını da öldürüyor, yavrusunu da. Olsun, ben yavrum için kendimi feda ettim diyor. Hayvanda bile o şeref var be. Hayvan bile yavrusunu koruyor, onun için canını ortaya koyuyor. Vahşi hayvana saldırıyor. Yavrusunu korumak için ayıya saldırıyor be. Kendi yavrusunu öldüren katiller. Kıyamet gününde Allah onlara bunun hesabını soracak. İslam insanı nereden almış, nereye getirmiş? İslam bunu söylediği zaman kız çocuklarıyla alay ediliyordu. Toprağa gömülüyordu. Allah böyle söylüyordu. Bütün dünyaya meydan okuyordu Kur'an. Kabul edilmiş olan, bütün dünyanın kabul ettiği bir değeri reddediyordu Kur'an. Kur'an muhalefet ediyordu. Müslümanlar da muhalefet etmekten çekinmeyecekler. Gerçekleri konuşmaktan korkmayacaklar. Kur'an ve peygamberler muhalefet için gönderilirler. Tüm peygamberler muhaliftirler. Tüm kitaplar muhaliftir. Mevcut yanlışlara muhaliftir. Müslümanlar da muhalif olacaklar. Muhafazakar değil. Yanlışlara muhalefet edeceksiniz. Kur'an o günkü kadına bakışı nasıl değiştirdi? İşte böyle muhalefetle. Muhalefet etmezseniz değiştirebilir misiniz? Tüm kadınlar kadınlara olan saygıyı Allah'a, Allah'ın kitabına borçludurlar. Böyleydi işte. Ey kadınlar, ey feministler, İslam'la alay eden feministler. Müslümanların, Müslüman erkeklerin yanlışlarını İslam'a bağlayan, İslam'ı suçlayan feministler. O kadın, o kız çocukları toprağa gömülürken İslam kurtardı. Yaşayanlar da aşağılık bir varlık olarak yaşıyordu toplumda. Yaşayanlar da miras verilmezdi. Her türlü kötü muameleye maruz kalırdı, küfredilirdi. Doğru düzgün ekmek yemek verilmezdi. Doğru düzgün elbise verilmezdi. Yaşayan da öyle yaşardı. Allah'ın kitabı geldi. Kadını erkeği eşit olduğunu söyledi ve kadını Allah Adem'den yarattı buyurdu. Adem'in bir parçasıdır dedi. Erkeğin bir parçası dedi. Bir elmanın iki yarısı dedi. Kadını bu manada insan olma yönünden erkekle eşit olduğunu, kul olma yönünden, Allah'a kul olma yönünden eşit olduğunu, sevap kazanma yönünden eşit olduğunu, cenneti kazanma yönünden eşit olduğunu, aynı imkanların ona da verildiğini, o da yükselebilir isterse cennette. Bunu söyleyince, cennet anaların ayağı altında deyince Peygamberimiz, o zaman kadınlara değer verilmeye başlandı. İslam ne kadar değiştirmiş dünyayı görebiliyor musunuz? İslam bakışı nasıl değiştirmiş? Binlerce yılın kötü adetini nasıl yıkmış atmış? Bu kadar yaygın, bu kadar köklü bir geleneği değiştirebilmek ancak vahiy ile mümkün olabilir. Eğer sırtınızı Allah'a dayamazsanız, vahye dayamazsanız, asla yeryüzünde önemli değişiklikler başaramazsınız. Benim görüşüm böyle diyerek, asla yeryüzünde inkılaplar gerçekleştiremezsiniz. Diktatörlük, krallık, zulüm yapmak zorunda kalırsınız. Allah'a dayayacaksınız sırtınızı, Kur'an'a dayayacaksınız, kutsal bir mesaja dayayacaksınız. O kutsal mesaj diyecek ki bu böyledir. Siz diyeceksiniz ki kutsal olan kitap böyle söylüyor. Ben değil. Kendinize dayarsanız sözünüz tesirli olmaz. Allah'a dayayacaksınız meselenin ucunu. Kitaba dayayacaksınız. Kutsal bir mesaja dayanacaksınız. İşte o zaman insanlar üzerinde etkili olur, yeryüzünde inkılaplar gerçekleştirebilirsiniz. Yoksa siz kendinize dayandırırsanız, seninki görüşse benimki de görüş derler, olur biter. Sen adamsan ben de adamım, hatta daha da fazla adamım derler. Olur biter, hiçbir şey başaramazsın. Ama Allah böyle diyor dediğin zaman, o zaman o kutsala iman edenler hayatını değiştirir, fikrini değiştirir, bakışını değiştirir. Öyle oldu. Kitaba iman edenler nasıl değiştiler? Ondan sonra artık kız çocuklarına çiçek diyorlardı. Efendimiz kızlarına çiçek diyordu. Nereden nereye aldı getirdi. Bazı rivayetlerde Hazreti Ömer'in kızını gömdüğü, İslam'dan evvel gömdüğü bildirilmektedir. Der ki, bir hatıram var, bir geçmişimde iki tane mesele var. Birisini hatırladım mı ağlarım, birini hatırladım mı gülerim. Güldüğüm mesele, helvadan putlar yapardık, sonra acıkınca da yerdik. Önce onlardan yardım isterdik, sonra acıkınca da canımız istedi, canımız helva istediği zaman da helva yerine onu yerdik.
Bunu hatırlayınca gülerim. Ağladığım olaya gelince, bir küçük kızım vardı, çok tatlıydı. Bir gün ondan ötürü böyle sürekli üzüntü içerisindeydim. Milletin içine çıkamıyordum. Ömer ki erkekliğin zirvesinde. Ömer'in kızı oldu diyecekler. Ömer'in kızı diyecekler. O utangaçlıkla, utanç ile halkın içine çıkamıyordum adeta. Gömmek istiyordum ve bir gün anasına dedim ki kızı süsle püsle dayısına götüreceğim. Kadıncağız anlamıştır mutlaka, çünkü hep bu taktikle götürürlerdi. Bir ana için ne kadar zor bir şey. Bu nasıl bir şey? Akla sığacak bir şey midir bu? Kadın çocuğunu süsledi püsledi. Büyük ihtimalle biliyordu çocuğunu son kez gördüğünü. Biliyordu. Biraz sonra çocuğu toprağa canlı canlı gömülecek. Biliyordu. Yapacağı bir şey yoktu. Söz hakkı yoktu. Söz hakkı verilmiyordu. Ve süsledi püsledi teslim etti. Götürdüm diyor. Götürdüm yavrucağı. Daha evvelden bir çukur açmıştım çölde. Ve kızım içine bak dedim. Hatta biraz sakalıma kum taneleri gelmişti. Kızım sakalındaki kumları temizliyordu. Babacığım sakalın kirlenmiş, kum olmuş diyordu. O kumları temizliyordu. Buna rağmen ben ona acımadım. Ve onu kuyuya ittim. Ondan en son duyduğum söz babacığım, babacığım, babacığım. Böyle söylüyordu. En son duyduğum söz buydu. Ben buna rağmen acımadım ve üzerini kapattım. Biz böyleydik diyor. Allah bizi bu kadar derin bir çukurdan aldı. Bu kadar yükseklere çıkardı. Bu adamı aldı, Hazreti Ömer yaptı. Nereden nereye? Peygamberimizin başka hiçbir mucizesi olmasa bu yeter. İnsanları bu kadar değiştirebilmiş olması onun peygamberliğinin delillerindendir. Dünyada başka ikinci bir insan var mı? Bu kadar cahil bir toplumu oradan almış ve bu kadar yükseltmiş, bu kadar değiştirmiş. Var mı başka bir insan? Peygamber olmasaydı bunu başarması mümkün değildi. Kur'an-ı Kerim onun psikolojisini bize anlatıyor. Böyle düşünüyor. Acaba toprağa gömsem mi? Yoksa ne yapsam? Ele se'eme yahkumun. Bakın ne kadar kötü hükmediyorlar. Ne kadar kötü bir hüküm bu. Toprağa mı gömsem, şöyle mi yapsam? Yoksa böyle zillet içinde yaşatsam mı? Kendilerince bir kısmı diyordu ki, işte bunlar melektir. Allah'a verelim bu melekleri. Melek olsun. Bir kısmı diyordu ki bunlar çalışmaz ancak yerler. Ekmek düşmanı diye bir tabir var ya. Bunlar ekmek düşmanıdır. Bunlar çalışmaz, bunlar yer. Bir kısmı ondan dolayı toprağa gömüyorlardı. Bu ekmek düşmanı meselesinde aklıma gelmişken bir gün gözlerimle gördüm. Ziraat fakültesine bağlı üniversitenin ilk sınıfında geçici olarak orada okumuştuk. Binamız henüz yapılmamıştı. Bizi orada eğitime aldılar. Orada tavuk çiftliği vardı. Devlete bağlı, ziraat fakültesine bağlı. Tavuk çiftliği vardı. Bir gün gözlerimle gördüm. Ben de oradaydım. Yüzlerce civcivi, horoz. Onlar tabi biliyorlar, küçüklükten anlayabiliyorlar. Yüzlerce horoz olacak olan erkek civcivi bir fıçıya doldurdular. Yüzlerce üzerine suyu verdiler. Ağzını kapattılar. Hepsini boğdular. Yüzlerce civcivi. Ve bunu daima yapıyorlarmış. Her hafta, her ay bunu yapıyorlar. Behi vicdansızlar. Gönderin köylere. Gönderin köylere. Allah'ın arzı geniş. Bırakın köylerde kendi kendine büyüsün. Köylüler onlara ne verirse, bir şey vermese bile her taraf toprak, her taraf ot, her tarafta bir şeyler var, o kendi kendine büyür. Bu nasıl bir alçaklıktır? Bu nasıl bir kuraldır? Onların rızkından korkuyor. Diyorlar ki bu erkek horozdur, çok yer. Mekke'nin müşrikleri kızların boğazından kaçıyorlardı. Onlar ekmek düşmanı görüyorlardı. Şimdikiler de erkek civcivleri, horoz olacak olan civcivleri öldürüyor. Onların rızkından korkuyorlar. Gönderin köylere. Çağırın köylüleri. Her ay filan günde burada horoz olacak olan civcivler bedava veriliyor deyin. Köylüler gelir alır giderler. Neden bu alçaklığı yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle ne kadar kötü hükmediyorlar buyuruyor. Bu mudur medeniyet? Üniversitede oluyor bu olay. Üniversite, üniversite. Yerin dibine batsın böyle üniversite. Üniversitede yapılan katliama bakın. Üniversitenin tavuk çiftliğinde yapılan alçaklığa bakın. Bunu köylü yapmaz be. Bunu köylü yapmaz. O senin beğenmediğin, cahil dediğin köylü yapmaz bunu. Üniversitenin profesörlerinin emriyle yapılıyor bu. İnsanda inanç zayıf olduğu zaman, rızkı verenin Allah olduğunu unuttuğu zaman, tevhid inancı işte. Yine tevhid inancına bakıyor bütün mesele. Tevhid inancı varsa, rızkı veren Allah'tır. Allah'tan başka rezzak yoktur. Ve Allah her şeye kadirdir. Ve Allah rezzaktır, rızkı bol bol verir. Böyle bir anlayışa sahip olsa insan çocuğunu veya tavuğu öldürür mü? Rızkı verenin Allah olduğuna inanmış olsa, benim rızkım neyse o, bu kız yaşasa da yaşamasa da benim rızkım neyse o, Allah onun da rızkını verecektir diye inanmış olsa bu alçaklığı yapar mı? Bütün hataların temelinde şirk var. Bütün hataların, günahların, yanlış anlayışların temelinde şirk var. Tevhid anlayışına sahip olmuş olsalar, bütün bu günahlardan kurtulurlar. Madem her şeyi yapan Allah, her şeyi veren Allah, rezzak olan O, ondan başka ilah yok, o halde mesele de yok. Bu inanç insanı zalimlikten kurtarır, vahşilikten, canavarlıktan kurtarır. لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَسَلُ السَّوْءِ O ahirete iman etmeyenler için kötü misal. Onlar, misalin en kötüsü, kötülüğün misali, en zirve misalleri, kötülüğün en zirve misalleri kimler içindir? لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete iman etmeyenler. Ahirete iman etselerdi kötülüğün en zirve misallerini bize göstermezlerdi, bu alçaklıkları yapmazlardı. وَلِلَّهِ الْمَسَلُ الْاَعْلَى Allah'a gelince en güzel misaller de Allah'a aittir. En kötü misaller ahirete iman etmeyenlerin yaptıklarıdır. Ahirete iman etmedikleri için en kötü şeyleri yaparlar yani. Yani tarihe geçecek kadar iğrenç şeyler yaparlar. Misallerin en kötüsü onlara aittir. Siz bunu bugün atom bombası olarak da değerlendirebilirsiniz. Kürtaj olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu misalleri çoğaltabilirsiniz. Kötülüğün en zirve misali, demek ki ahirete iman etmeyenlerin yaptıklarında aranmalıdır. Demek ki insan ahirete iman etmediği zaman kötülüğün en zirve, en zirvesine çıkmaktadır. Demek ki ahirete iman insanı kötülüklerden korumaktadır.
Ahirete iman olmadığı zaman insan tam bir serseri olmaktadır. Artık hiçbir şey dinlememektedir, görmemektedir. En güzel misaller ise Allah'a aittir. Meselul a'la, güzelin misalleri, en güzeli, en zirvesi de Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle'nin yaptıklarına bir bakın, ne kadar güzel misaller göreceksiniz. Allah'ın yaptıkları ve Allah'ın emrettikleri, bir de İslam tarihi. Müslümanlara da bakın, Allah'ın dediği gibi yaşayan Müslümanların tarihine bakın. Misallerin en güzelleri İslam medeniyetindedir. Misallerin en iğrençleri de ahirete iman etmeyen küfür medeniyetlerindedir. Ahirete iman etmeyen adamdan her şey beklenir yani. Ve huvel azizul hakim. O Allah aziz ve hakimdir. Her şeye hükmedendir. Ve her zaman galiptir. Ona galip gelen yoktur. Ama o buna rağmen hemen ceza vermemektedir. Normalde aziz olduğu için, her zaman üstün ve galip geldiği için, ona galip gelmek mümkün olmadığı için hemen müdahale edebilir. Ama neden o halde etmiyor? Madem azizdir, madem ona galip gelecek yoktur, neden hemen böyle yapanların cezasını vermemektedir sorusunun cevabı olarak, aziz ama aynı zamanda hakimdir buyuruluyor. Aziz ama tek sıfatı aziz değil ki, bir de hakimdir. Hikmetle muamele etmektedir, mühlet vermektedir. Her yaptığının da yapmadığının da bir hikmeti vardır. Sadece aziz ismiyle muamele etse derhal hepsinin cezasını vermesi gerekir. Ama bir de hakim ismi olduğu için onunla muamele etmektedir, derhal ceza vermemektedir. Merak ettiğimiz bir soruya cevap verilmiş oldu. Allah neden buna müsaade ediyor? Her şeye kadirdir, hem de azizdir, hem de zuntikamdır, muntakimdir. Neden o halde intikam almamaktadır? Neden o halde bunlara müsaade etmektedir? Çünkü Allah el-hakimdir aynı zamanda. Mutlaka yaptıklarını bir hikmete binaen yapmaktadır. Siz o hikmetleri anlamadığınız için hemen müdahale etmesini istiyorsunuz. Halbuki Allah Hakim ismiyle mühlet veriyor ve hikmetle davranıyor. Böylece herkesin ne olduğunun tam olarak ortaya çıkmasını istiyor. Hem de belki başka bir takım hikmetleri de olabilir. Belki zamanla anlayacaksınız. O yüzden öyle itirazlarda bulunmayın deniliyor. Yani Allah neden bunlara müsaade ediyor? Aziz olan, muntakim olan Allah. Çünkü hakimdir aynı zamanda ondan. Mutlaka bir hikmeti var, ileride anlayacaksınız denilmektedir. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.